Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhabalar, merhabalar.
Merhabalar, nasılsın Deniz?
İyi, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Yani idare ediyorum. Ne var ne yok.
Bugün çok zor bir gün. Size başımıza gelenleri anlatacağız. Olcay'ın anlatacağı bir şey var. Artı olarak birkaç küçük olay ekleyebilir miyim? Bugün lanet bir gün çünkü.
Evet, bugün bayağı lanetli bir gün. Biz bu kaydı şu an 7 Şubat'ta alıyoruz. Yani geciktik yani. Bunda da benim şeyim var. İşte dün akşam, dün gece ya işler anca bitti falan filan, bölümü hazırlayacağım. Deniz de haliyle soruyor yani işte ne yapacağız abi, ne yapacağız abi diye. Neyse gece yarısı artık böyle bitmiş her şey, 11.30 falan gibi başına oturdum. Baya hani böyle araştırıyorum, şunu yapayım böyle yapayım falan filan, işte okuyorum okuyorum bilmem ne. Neyse yaptım yani, sabaha karşı falan bitti.
Deli gibi notlar almış. Muhteşem bu arada. Bu arada
Ya
biz öyle
işte,
bir iş bölümü yapıyoruz bölümleri yetiştirmek için. Bir hafta biri çalışıyor, diğeri. Sonra okuyoruz notları, kendimiz bir şeyler ekliyoruz falan filan.
Yani bazen işte öyle yapıyoruz, bazen ortak yapıyoruz. İşte ya üstüne eklemelerimizi yapıyoruz falan. Bu sefer tamamen benden kaynaklı, son ana kaldı falan. Neyse yaptım yani. Bence hani şey hiç böyle şey tamam, giriş gelişme sonuç falan kurgusunu çıkardı falan filan. Geberiyorum bu arada. Yani saat 4'te falan yaptım bu arada onu şey yaparken. Neyse sabah da son hatta kalktım, böyle bir iki bir şey daha ekledim. Gönderdim Deniz'e. Sonra dedim bana şey dedi. Kanka biz bunu yaptık Deniz.
Bir de geçen sene falan yapmışız. Konuyu hatırlıyorum. Olcay diyor ki yok ama çok konuştuk bununla ilgili dedi. Tamam dedim. Sonra linki yolladım. Kanka yaptık.
Abi listede falan da yazıyor yani, hani hiç böyle o kadar yok ki bende. Yeniden yeni bir merakla okudum şeyleri yani, tüm o şey ıvır zıvırı. İnanamıyorum kendime ya.
Belki bu süper katili buldun kanka. Öyle düşün. Buna yarayacak belki de.
Abi yine bulamadım. Yani hiçbir şey yok. Bir de şimdi şunu da merak ediyorum. Şimdiki notları, ya muhtemelen o bölümü dinleyeceğim. Acaba o notlar mı daha iyi, bu notlar mı daha iyi?
Eğer daha iyiyse senin bu emeklerin boşa çıkmasın diye o bölümü kaldırıyorum, yenisini koyuyoruz. Yenisini çıkıyoruz. Senin gönlün olsun kardeşim. Saatlerce baktın ona. Onu paylaşıyoruz.
Ya iğrenç, lanetli bir gün. Ondan sonra oturdum işte, yedi başka bir bölüm şey yaptım. Deniz'e gönderdim. Deniz'le üstünde çalıştık falan, ama nasıl bir ışık hızı ve nasıl bir hızla yaptık onu bilmiyorum. Velhasıl bu bölümün günahı benim boynuma. Yani beğenmezseniz bana her türlü şeyi söyleyebilirsiniz. Deniz'in hiçbir suçu yok.
Hayır, biz bir ekibiz. Olcay'a laf edenin alnını karıştırırım. Bu sırada
O karşı kal.
bu sırada benim küçük dünyamda başıma gelen küçük şeyleri anlatmak istiyorum. Geçenlerde ben sana yanlış kahve yaptım. Bizim evdeki kahveleri beğendin mi?
Güzeldi, neden ki?
Şöyle, ben yıllardır filtre kahve makinama herkes gibi kağıt koyup normal kahve
Evet.
yapıyordum. Meğersem kağıt koymamam gerekiyormuş.
Ha, seninki şey kendinden filtreli olanlardan mı?
Ben bunu nereden bilebilirim?
Ama ben onlara da kağıt koyuyorum. Çünkü bence kendinden filtreli gibi bir şey olamaz yani. O kağıtlar boşuna yapılmadı, filtre kahve makinesi, kusura bakma.
Bence de sadece şöyle bir şey oluyordu. Geçenlerde mesela kağıt koyuyorum ya, kağıt sıkışıyor böyle durup dururken, kağıt
Hı.
açılıyor falan. Ay dedim, acaba yenisini mi almak lazım? Bunun ömrü nedir? Ece almıştı buna bana ilk
Hı.
evlendiğimde. İlk evlendiğimde, ilk
İlk
evliliğimde, ilk başladım.
evlendim. Onu ben söyleyeceğim kankacığım, sen.
İşte ne bileyim 5-6 sene oldu ama ya bunun dışında da bir sorun yok. Biri o dedi bana, buna kağıda gerek yokmuş diye. Aa neyse, bunu geçiyorum, bu önemli bir şey değil, sanki anlatacağım çok önemli. Neyse sabah da kahve yaptım böyle. İçiyorum arada, bu arada kağıtsız yaptım, gayet de güzel oldu, daha güzel oldu hatta. İğrenç bir şey oldu. Meğersem ben filtreyi yıkayıp kenara koymuşum. Bu sefer de sıfır filtreli yaptım. Yani iğrençti.
Oh.
Gerçekten iğrençti. Daha
Gerçekten
sonra
lanetli bir gün.
tabii. Daha sonra yine başıma böyle küçük küçük bir şeyler geldi. Ama şu an unuttum onların ne olduğunu. Kahve beni çok... Ha, sonra tost yapıyordum. Peynir
Evet.
fazla erimiş. Peynirin çoğu gitti. Tost iğrenç oldu. Yani
İğrenç bir şey.
nimete böyle denmez ama çok kötü oldu. Aç maç.
Yani sen böyle kaşar koklatılmış iki epek yedin diyebilir misin?
Düşünebiliyor musun? Para vermedim. Kendimi kazıkladım yani.
İnsanın, en kötüsü de insanın kendi kendisini kazıklaması değil midir ya?
Başlamadan sana son bir şey daha sormak istiyorum.
Tabii ki.
Facebook'u kapattın değil mi sen?
Çok oldu kapatalı, evet.
Ben arada
Dedeler ve nineler geldikten sonra kapattım.
gizli gizli Facebook'a bakıyorum biliyor musun?
Neden?
Çünkü orada bıraktığımız insanlar ne yapıyor merak ediyorum.
Ne yapıyorlar abi? Hakikaten eskisi gibi devam ediyor mu ya insan? Ne yapıyorlar?
Yine devam. Bir şeyler paylaşılıyor. Çok az şey paylaşılıyor. Ama ne bileyim birbirlerine like'lıyorlar. Böyle feed'e garip şeyler düşüyor. Takip etmediğim şeyler düşüyor mesela. İlginç buluyorum. O yüzden böyle her hafta bakıyorum
Çok
ben
ilginç.
Facebook'a.
Ara ara lütfen şey yapar mısın? Günceller misin bizi? Facebook ne oldu?
Evet.
Nereye geldi? İşte ne bileyim. Ya ilk açıldığında Facebook, şimdi tabii bazı arkadaşların şey yetmez. Tevellüt müydü o? Tevellüdü
Öyle
yetmez.
bir şey.
Böyle şey var. Wall to wall diye bir şey vardı, hatırlıyor musun? Sen bir şey yazıyordun birinin işte duvarına.
Duvarına.
Sonra işte oradan wall to wall çıkıyordu. O da senin duvarında falan. Bir salak salak bir şeylerdi. Sonra çok değişti. Sonra eskisi şeyi kalmadı Facebook'un zaten. Sonra ondan sonra işte neneler dediler geldi. İşte Eltim'le kahve keyfi falan, ondan sonra başladı. Her şey çok bozuldu ya, aman.
Yok.
Çok
Tamam,
hiçbir
ben
şey de
konuya giriyorum.
bilmiyorum.
Konuya giriyorum artık o zaman. Hazır mıyız
Giriyor
arkadaşlar?
muyum? Bir dakika, girmeden önce ben çok alakası yine bambaşka. Çünkü buraya kadar konuştuğumuz her şey yine çok
Her
alakalıydı.
şey birbirine bağlanacak.
Dün gece böyle bir yine şey, yani de gece dediğim o şeyi bitirdikten sonra sabaha karşı yatarken aklıma şey düştü. Dedim ki acaba Deniz de arada bir kendi cenazesini düşünüyor mudur? Sen düşünüyor musun kendi cenazeni?
Cenazemde çalman gereken şarkıyı yolladım. Ben kendi
Gönder.
cenazemi düşünüp ağlıyorum öldüm diye.
Abi
Sen?
evet, değil mi? Ben de tabii ki düşünüyorum. Yani bence herkes düşünüyordur yani, değil mi? Normal olan budur yani.
Bence
İşte
öyle.
kim gelecek, kim hangi şovlar yapılacak falan. Böyle mesela bazı akrabalarım hiç gelmesini istemiyorum. Çünkü çok köylüler yani. Hani ve onların orada olmasını istemiyorum. Daha elit bir cenaze istiyorum kendime. Sonra da mesela oradan şeye geçiyorum. Böyle çok sevdiğim aileden insanların cenazesi olduğunda ne yaparıma geçiyorum. Abi ya nasıl oluyorsa ben bir hayali cenazede bile insanlarla kavga ediyorum yani. Çünkü şöyle. Şimdi şey oluyor ya bizde, işte ya yemek yemeye geliyorlar ya cenaze
Evet.
evine.
Evet.
Yani orada mesela onlarla kavga edeceğimi hayal ediyorum. Mesela babamın cenazesi olacak ve ben
Allah
orada işte pide isteyenlerle büyük kavgalar edeceğim ve hepsini evden kovacağım ve ondan sonra yine böyle çok büyük olaylar kovacağım. Ve ondan sonra o hüzünden kopuyorum abi. Yani hani işte gönlümce üzülmek istiyorum mesela o an. Ya yani hayali baba kaybına gönlümce üzülmek isterken kendimi pide isteyen uzak akrabayla kavga ederken buluyorum ya.
peki spesifik bir iki isim var mı? Sakın söyleme. Ama var mı?
Hayır,
Ha,
spesifik
genel.
özellikle genel, yani genel şeyler var.
Hay atıyorum şey değil yani işte babanın bilmem nereden kuzeni bu kesin pide ister abi gibi değil.
Hayır abi, böyle hani random belki hiç tanımadığım biri gelecek ve benden pide isteyecek o sırada. Ben orada hüznümü yaşayamayacağım diye, yani alternatif bir evren yaratım. Üzülüyorum yani. Of, Allah gecinden versin tabii ama ya pide işi bana kalmazsa sevinirim yani
Kanka
cenazede.
sana sözüm olsun. Allah gecinden versin. Böyle bir şey olduğu
Eyvallah kardeşim.
takdirde ben orada olacağım. Pide konusu bende, tamam.
Sağ ol abi yani.
Sözüm olsun. Kaç kişi dinliyor bizim podcast'i? Siz de Allah korusun, Allah gecinden versin. Bu durum karşısında Olcay'ın yanında olacağımı bilin isterim.
Teşekkür ederim kardeşim. Neyse yani artık konumuza girebiliriz bence.
Evet efendim. Şimdi bu bölüm size Orin ve Orson West'ten bahsedeceğiz. Çok korkunç şeyler yaşamışlar. Yani hayata çok kötü başlamışlar. Hatta şöyle söyleyeyim size, isimleri bile Orin ve Orson değil. Yani bu isimle doğmamışlar aslında. Orin 2016 yılında Çinçere ve Orson'da bir yıl sonra Klasik ismiyle doğmuşlar. Enteresan isim seçimler ama her neyse. 3 sene sonra, 3 yıllıkken, sadece 3 yıllıkken, 3 yaşındayken yani. Çocuğum olmadığı için çocuklara 3 yıllık diyorum. Evet, 3 yaşındayken evlat edinilmişler 2019 yılında ve isimleri değiştirilmiş. Neden böyle bir şey olmuş onu çok kısaca anlatayım. Biyolojik anneleri Ryan, Dean ve başka bir aile üyesinin karıştığı iddia edilen bir istismar olayı olmuş. Bu yüzden biyolojik annesi ve babası velayeti kaybetmiş. Bu istismar iddiası 3 yaşındaki çocuğun yaralanmayla alakalı bir istismar. Orrin West'in vücudunda meydana gelen bir kırıkla sonuçlanmış gibi. Şöyle söyleyeyim size. 13 Kasım 2016'da Orrin kırık bir bacakla acil servise gitmiş. Bu arada 3 yaşında değil, bu arada yanlış söyledim. O sırada 1-2 yaşında. Bir bebeğin bacağı kırması çok zordur. Zaten o kemikler oturmuyor sanırım. Bizi takip eden bir iki doktor var. Onlar bize bunu açıklarsa sevinirim. Ama yani bu acayip enteresan bir şey ve bir istismar oldu. Apaçık ortada. Çünkü yürüyemiyor ya, bacağını nasıl kıracak yani. Neyse, çocuk hizmetleri doğal olarak soruşturma için çağrılıyor. Genelde çünkü kazara bacak kırılmıyor. Kemik çok esnek, bu yüzden kırılmıyor. Yani ben halk ağzıyla böyle açıklıyorum. Tekrardan bilen biri bize açıklarsa daha iyi olur. Bu soruşturma başlıyor ve sonucunda çocuğun istismara uğradığı anlaşılıyor ve Ryan velayeti kaybediyor. Çocukların öz annesi olan Ryan değil, bu olaydan sonra velayeti kaybediyor. Ama burada daha enteresan bir şey var. Olay sırasında aslında orada değilmiş ve çocukları aslında başka bir aileye emanetmiş. Bu da biraz enteresan yani, bir bebeğini birine emanet etmen, yani tabii ki bakıcılık olayı falan ayrı ama burada başka değişik kokular var. Yani pek sağlam aileler değil bunlar, bunu söyleyeyim size. Yani diyor ki işte kendini savunmak için ben orada bile değildim, başka biri vardı falan diyor. Ama fark etmiyor. Kaliforniya eyaleti için bu yasalar çok net. Çocuğu kendisinden alıyorlar ve koruyucu bir aileye veriyorlar. Ryan'ın çocuklarla son karşılaşması 2016'da evlat ediniliyor. 2018 Noel'inde çocuklarla beraber bir buluşuyor. Koruyucu aileye gittikten sonra buluşuyorlar. Bir sene sonra da 2019 yılında çocukların artık işte bu isimleri alacağı aileye yasal olarak veriliyor. Evlat ediniliyorlar. Bu insanlar da Trishel ve Jacqueline West. İki kardeşi de yasal olarak evlat ediniyorlar ve isimlerini bu noktada değiştiriyorlar. Olcay, 3-4 yaşındaki çocukların ismini değiştirmek normal bir şey midir?
Hiç normal bir şey değil. Yani zaten çocuk neredeyse ya 6 aylıkken falan ismine tepki veriyor. Yani en azından Robin de öyleydi yani. O Robin dediğine bakıyordu yani. Genel itibariyle de öyle olduğunu biliyorum. Neden? Yani belki hani ileride hatırlamayacakları bir yaş aralığı ama yine de bana çok garip geldi yani isimlerini değiştirmeleri.
Ya şöyle söyleyeyim, manyak kedici kadınlar gibi gözükmek istemem ama Pamuk bize geldiğinde 4 aylıktı ve bir tane ilk bir ismi vardı, şu an gerçekten hatırlamıyorum. Bizden önceki işte olduğu aileye şeyi sorduk biz, ya işte bir ismi var, alıştı mı ona falan. Yani kedinin bile ismini
Ya
değiştirmeme
tabii ki
taraftarıydım
yani
ben.
evet herhangi bir hayvanın da alıştığı isim değiştirilmez ki yani bilmiyorum bilemedim.
Neyse, bu Trisha ve Jacqueline'in başka çocukları da var bu arada. İkisi biyolojik çocukları, ikisi evlatlık olmak üzere. Bu iki çocuğumuz haricinde 4 tane çocuklar var. Bakersfield, Kaliforniya'daki Casa Loma apartmanında yaşıyorlar. Ve Eylül 2020'de hepsi 10 yaşından küçük, toplam 6 çocukla birlikte Kaliforniya City'deki 10.717 Aspen Avenue'da bulunan 3 yatak odalı müstakil bir eve taşınıyorlar. Çocukları evlat edindiler. Toplam 6 çocukları var. Taşınıyorlar. Bu sırada Oren 4, Orson ise 3 yaşında yeni isimlerini almış bulunuyorlar. Kaliforniya City, Los Angeles'ın yaklaşık 180 kilometre kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 14 bin kişilik nüfusa sahip bir bölge. Edward Hava Kuvvetleri Üssü, Mojave Hava ve Uzay Limanı gibi büyük işverenlere hatta bir hapishane ev sahipliği yapmakta. Bölge şiddet suçlarından payını düşeni almış, çünkü Kaliforniya'dan bahsediyoruz. Ama cinayetler nispeten seyrek. Yani Kaliforniya olduğu için buna da şükretmek lazım. Cecil Otel'i bilmiyorsanız ya da Elisa Lam bölümümüzü dinlemediyseniz dinleyin. Onun gibi bir sürü zaten Kaliforniya'da geçen bölümler var. Yani sonuç olarak bu yeni taşındıkları yer nispeten güvenli bir mahalle. Peki Bu Trizel ve Jackie gelir elde etmek için ne yapıyorlar? Altı çocuğa nasıl bakıyorlar? Bunu tam bilmiyoruz. Ama Trizel'in zaman zaman müzisyenlere beste sattığını, Jacqueline'in de evde çocuklarla kaldığını biliyoruz. Ayrıca çocuklara bakmaları karşılığında devletten bir maaş alıyorlar ve görünen o ki aslında ana gelir kaynakları bu. Çünkü ya çok iyi bir müzisyen değilsen sanırım ya da ne bileyim reklam müziği falan yapmıyorsan bu beste satmaya güvenemezsin yani. Neyse, Kaliforniya eyaleti koruyucu ailelere çocuğun bakım masraflarına yardımcı olmak için ayda ortalama 1000 ila 2600 dolar arası ödeme yapıyor. Çocuklar yasal olarak evlat edinildiğinde ise Kaliforniya eyaleti çocuk başına ayda 600 ila 800 dolar arasında bir para veriyorlar. 21 Aralık 2020'ye gidiyorum. Bir pazartesi akşamı. Anneleri Jacqueline Noel hediyelerini paketlemekle meşgul. Babaları Trishel ateş yakmak için odun keserken iki çocuğu dışarıya beton verandada tebeşirle oynamaya göndermişti. Tebeşirle oynanabilir bu arada, biz de küçükken oynardık. Yakacak odun toplayan ve yükleyen Trishel odunları şömineye bırakmak için eve girmiş. Yaklaşık bir dakika içeride kalmış. Dışarı çıktığındaysa çocukların orada olmadığını, ortadan kaybolduklarını fark etmiş. Trizel, Jackie'nin onları görüp görmediğini öğrenmek için tekrar içeri girmiş. Ancak Jackie de onları görmediğini söyledikten sonra arka bahçeyi ve evin her yerini aramaya başlamış. Bu sırada arka kapının açık olduğunu fark etmiş. Orin ve Orson, demin söylediğim gibi 3 ve 4 yaşlarında meraklı çocuklar. Olca o sıralar çılgınca hareketli oluyor değil mi çocuklar 3-4 yaşlarında bu arada? Koşuyor, ediyor
Ya,
falan filan yani.
evet. Bir de oğlan çocuğu bunlar şey çok daha fazla hareketliler ve aşırı meraklılar büyük ihtimalle. Yeni keşfediyorlar dünyayı çünkü.
Evet, bir de şey varmış. Hemen bitişikte bir arsa varmış. Rizal özellikle oraya çok meraklıymış. Orayı keşfetmek için kapıdan çıkmış olabileceğini düşünüyorlar. Hemen işte ön bahçeye gidiyorlar. İşte mahalleyi arıyorlar. Her sokağı arıyorlar. İsimlerini işte bağırıyorlar her yerde. Hatta o sırada dışarıda olan bir komşusuyla konuşuyorlar. Ama artık hava kararmaya başlıyor ve çocukları hiçbir yerde bulamıyor. İşte o zaman artık eve dönüyor baba ve Jackie ile birlikte polisi aramaya karar veriyor. Bu arama 16:40 civarında gerçekleşiyor. Eve kuşbaşı bakıldığında arka bahçenin oldukça geniş olduğu göze çarpıyor. 6 çocuk sonuçta, geniş bir bahçe olması gerekir. Görünüşe göre Trizel'in açık bıraktığını iddia ettiği kapı evinin yanında bulunan açık bir arsaya açılıyor. Yani bir dakika içinde girip dışarı çıktıysa ve hemen çocuklarını aramak için koşturmaya başladıysa, bu kapının da açık olduğunu fark ettiyse çocukların açık alana doğru gittiğini görmesi gerekmez mi? Yani acaba baba içeride söylediğinden daha uzun süre kalmış olabilir mi? Ya da çocuklar o sırada orada mıydı? 16 Eylül'de eve polis memurları geliyor. Hem kolluk kuvvetleri hem gönüllüler tarafından kapsamlı bir arama yapılıyor ama maalesef iki çocuğa da rastlanamıyor. Emniyet Müdürü John Walker daha sonra verdiği bir röportajda kayıp çocuk vakalarında soruşturmanın genelde içeriden dışarıya doğru başladığını söylüyor. Bunu zaten biliyorsunuz sevgili True Crime Meçhule giden dinleyicilerim. Bu memurlar da aynı şekilde arama yapıyorlar. İşte evin bahçesini tarıyorlar, evin her yerine bakıyorlar. Sonuçta arka bahçeye, kulübenin arkasına, hatta kulübenin altına bakıyorlar. Köpekleri getiriyorlar, bu işte uzman olan köpekleri getiriyorlar. Çocukların kokusunu alıp bir iz yakalamayı umuyorlar. Köpekler evin içinde gerçekten çocukların kokusunu alıyorlar. Yani orada yaşadıkları için. Ama verandada ya da evin dışında hiçbir yerde bir koku almıyorlar. Diğer kolluk kuvvetleri ne yapıyor bu sırada? Mahalleyi tarıyorlar, komşularla görüşüyorlar, kapı kapı dolaşıyorlar. Kanıt toplamak için, bir zaman çizelgesi oluşturmak için dışarıdaki kameralara bakıyorlar. Tüm kapı görüntülerini bir araya getirdikten sonra anne ve baba ile ilgili bazı tedirgin edici şeyler ortaya çıkıyor. Size hemen hızlıca bir zaman çizelgemizden bahsetmek istiyorum. Kameralardan da yola çıkarak bunu söyleyebiliyoruz. Saat 16:12 ile 16:20 arasında Trizel'in babanın arka bahçede bir ileri bir geri yürüdü. Muhtemelen daha önce belirttiği gibi yakacak odun aldı görünüyor. Saat 16:21 ile 16:32 arası babanın eve geri döndüğü, evin içinde ışıkların yanıp söndüğünü görüyoruz. Bu ışıklar muhtemelen çocukları bulmak için evin tüm odalara bakıldığı için yanıyor olabilir. İçeride bir süre geçirdikten sonra ön tarafa koşuyor. Yolcu tarafından aile minibüsüne atlıyor, sürücü tarafından değil. Tırmanıp sürücü tarafına öyle geçiyor. Sonra uzaklaşıyor. 16:33'te arabayı terk ediyor. 16:39'da eve geri dönüyor. Minibüsü park ediyor ve iniyor. Yani aslında bu çocukları aramak için küçük bir matematik yaparsak 16:33'ten 16:39'a 6 dakika harcamış. Yani burası öyle bir mahalle mi acaba? Yani 6 dakikada mahalledeki her sokağı arayabilir misin? Komşuyla konuşabilir misin? Yani olacaksan öyle bir mahallede mi yaşıyorsun?
Ya mümkün mü? Zaten arkadaki arsa çok geniş. Hani şeyde görüntülere de mevcut. Yine paylaşırız Instagram'da paylaştığımızda. Yani biriyle konuşma, durma, tek tek sokaklara bakma vesaire öyle. Ya ne yaptın? Sadece arabayla tur atıp geri mi döndün? 6 dakikada halledilecek bir mesele değil o yani.
Devam ediyorum. Sonra saat 16.40'da minibüsten iniyor. Ön bahçede durup polisin gelmesini bekliyor. Yani 13 dakika boyunca çocukları aramak için hiçbir şey yapmıyor. Öyle dikiliyor. Yani çocukları aramak için işte 6 dakika geçirdi ya, 13 dakikada öyle duruyor. Evin içine hiç girmiyor. Evin dışını hiç aramıyor. Jackie'yi de bu arada, anneyi, evden çıkarken hiç görmüyoruz. Jackie neden evden çıkmıyor ya? Çocukları kayıp, neden çıkmıyor?
Yani bu bence en büyük soru işareti yaratan şey annenin kafayı iyi olması gerekiyor o sırada. Yani baba hadi birazcık daha şey yapıp ne bileyim hani aklı selim davranıp etrafı organize etmeye çalışırken anne muhtemelen orada şey kafayı yemiş gibi sağa sola bakıp işte ne yapacağım nerede bunlar diye her tarafı didik didik ediyor olması gerekiyor. Ama Jackie ortada yok kesinlikle. Etraftaki bunları da işte komşulardaki CCTV kameralarından görüyoruz.
Hadi şey diyelim, 4 tane çocuk da evde diyelim. Jack evden çıkmamış diyelim şimdilik. Hadi bakalım öyle diyelim de, katılmıyorum. Neyse, 16.29'da bir kamera kaydı daha var. Ve orada verandadan arka bahçeye doğru giden kimse gözükmüyor. Ardından baba yolcu tarafından minibüse atlıyor. Ama yani neden direkt girmezsin? Neden böyle saçma sapan akrobatik bir hareketle zaman kaybedersin ki? Yani spor mu yapıyorsun, ne yapıyorsun yani? Neyse, bu sırada doğrudan minibüse gidiyor. Caddede olup olmadıklarını görmek için caddenin önüne bile gitmiyor bu arada. Buna vurgu yapmamın nedeni o. Direkt minibüse gidiyor. Onları aramak için arka tarafa da gitmiyor. Hiçbir yere bakmıyor. Doğruca arabaya gidiyor, yan koltukta. Bu görüntülerde sadece babayı görüyoruz. Eve yaklaşan kimseyi görmüyoruz. Anneyi zaten görmüyoruz. Çocukları alıp giden kimseyi görmüyoruz. Yoldan geçen şüpheli bir araç da görmüyoruz. Bu arada komşular polise ailenin orada yaşadığı 4 ay boyunca İki çocuğu hiç görmediklerini söylemişler. Peki ya diğer 4 çocuk, hani evdeler, belki anne o yüzden çıkmıyordur falan dediğim o 4 çocuk ne yapıyor? Yani mutlaka bir şey biliyorlardır, mutlaka bir şey görmüşlerdir. Toplam 6 kişi fark etmeden öylece kaçıp ortadan kaybolamazsın yani. Peki bunlar olurken çocuklar neredeydi? Babaya göre tatildeydiler. Yani çocuklar evde yokmuş. Yani annenin 4 çocuğa bakması falan da yok bu durumda. Baba tatilde olduklarını söylüyor. Daha sonra büyük annelerinin Bakersfield'deki evinde olduğunu ve 19 Aralık'tan beri orada bulunduklarını söylüyor. Bizim iki ufaklıksa diğerlerinden daha küçük ve daha yaramaz oldukları için anne ve babayla kalmışlar. Enteresan. Bununla ilgili bir komşu 19 Aralık'taki kamera görüntülerini gösteriyor. Görüntülerde aile ve 4 büyük çocuk minibüse biniyor. Yaklaşık 2 saatliğine gidiyorlar. Sadece yetişkinler geri dönüyor. Yani bu görüntüde 4 çocuk var. 4 çocukla birlikte minibüse gidiyorlar. İki çocuğu nerede bırakıyorlar bu durumda? Hani demin dedim ya, 4 çocuğun başında anne var mı? Anne yok. Tatile gidiyorlar. Düşündüğümüz gibi anne olmadığını anlamanız için bunlara vurgu yapıyorum. İki çocuğu, 3 ve 4 yaşındaki çocuğu evde mi bırakıyor? Ha bu arada minibüse bindirilenler anne ve baba mı? Bundan şu an için emin değiliz. Bu görüntüler bayağı şüphe uyandırıcı arkadaşlar. Polis doğal olarak anne ve babayı sorgulamak için karakola gidiyor. Yalan makinesi testine girmek istiyorlar. Ama bunun sonuçları hiçbir zaman açıklanmıyor. Bununla ilgili çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yalan testi biliyorsunuz ki çok bir şey ifade etmeyebiliyor. O yüzden sonucu da kredibilitesi olan bir şey olmadığı için açıklanmamış olabilir. Neyse, çiftin evi için arama emri çıkartılıyor. Kolluk kuvvetleri evi didik didik ederken deli torbalarını taşıyorlar. Ailenin minibüsünün de içinde kanalize olup olmadığını görmek için bir test yapıyorlar. Ancak hiçbir şey bulunamıyor. Anne ve baba polisle işbirliği yapmasına rağmen medyaya herhangi bir röportaj vermiyorlar. Hani dünyayı ayağa kaldırman gerekir ya, çocuğun kayıp falan filan. Neyse, anne ve baba görüşmelerde üzüntülerini dile getirmişler. Çocukların sağ salim geri dönmelerini istediklerini vurgulamışlar. İhmalleri olduğu iddialarını reddetmişler. Polisin arama çalışmaları sırasında evde kalmaları talimatı verdiğini iddia etmişler. Ancak West'teki evin arka bahçesinde yapılan kazıların gözlemlenmesi ve ailenin ifadesindeki tutarsızlıklar nedeniyle şüpheler artıyor.
Efendim, soruşturmalar devam ederken Kaliforniya City toplumu da tabii diken üstünde. Ortada bir durum var. İki tane küçük çocuk kayıp sonuçta ve ne olduğunu kimse bilmiyor. Oren ve Orson West'in akıbetiyle ilgili cevapları da merakla bekliyor herkes. Bu sırada halk ne yapıyor? Yani etraftaki komşular ne yapıyor? Toplum bu çocukları aramak için gerçekten bir araya geliyor. İşte herkes arama çalışmalarına katılıyor. Hendekleri arıyorlar. Hendekler boyunca yürüyen insanlar var. Arama yapamayanlar da arama yapanlara işte battaniye, su, yiyecek vesaire sağlıyorlar. Birçok papaz dışarıda oturup çocuklar için dua ederken kalabalıklar da birlik içinde bir araya geliyor. Hatta bir papaz sırf desteğini göstermek için Lancaster'dan buraya kadar geliyor. Ancak gördüğümüz her büyük ve yüksek profilli vakada olduğu gibi toplumun tüm katılımı bu şekilde olumlu değil, aynı zamanda olumsuz bir taraf da var. Anne ve babaya yönelik şüpheler söz konusu olduğunda ve bu giderek tırmandığında 2 Ocak 2021'de Oren ve Orson'un bu geniş evlat edinen ailesi halktan gelen taciz ve tehditlerin kurbanı olduklarını iddia eden bir açıklama yayınlıyorlar. Hatta ev sakinlerinden biri evin garaj yoluna girerek tenteye bir poster yapıştıran birinden bahsediyor. Bu posterde de çocuklar nerede yazıyormuş. Sadece cevap isteyen birçok sakinin hissettiği hayal kırıklığının açık bir işareti olarak görülüyor bu eylem. Bir saat sonra başka bir araba evin önüne gelmiş ve pencereden içeri büyük bir taş atmış. Pencereyi kırmış taşta. Diğerleri de evin önünden geçerken yoğun bir şekilde korna çalıyorlarmış. Aile bunun üzerine şöyle bir açıklama yayınlıyor. Önceliğimiz çocuklarımızın nerede olduğunu öğrenmek ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak. Gerçek gün ışığına çıkmalıdır ve çıkacaktır da. Gönüllü olarak arama yaparak ve tüm kolluk kuvvetlerine tam destek vererek bu boşluğu dolduranlara teşekkür ediyoruz. Bunun dışında başka bir açıklama yapmıyorlar ama belli ki toplumu ikiye bölmüş durumda. Birincisi işte arama kurtarma çalışmalarına katılanlar. Diğeri de anne ve babayı suçlu bulup bunu bir şekilde eyleme dökerek biraz da olsa şiddeti tırmandıranlar. Bu davayı araştırmaya başlayan özel dedektiflerden Bill Garcia, 23 Aralık'ta Oren ve Orson'u yakınlardaki bir kasabada Albertson'un otoparkında gördüğünü söyleyen Kaliforniya stili bir kadınla konuştuğunu bildiriyor. Bu kadın Bill Garcia'ya iki çocuğun iki adamla birlikte olduğunu, İki adamın da çocuklardan birinin elini tuttuğunu ve çocukların hiçbir şekilde kaçmaya çalışmadıklarını söylüyor. Ve işte bu adamların 20'li 30'lu yaşlar arasında işte birinin siyahi olduğunu, diğerinin de siyahi olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Ancak çok da iyi göremediğini belirtiyor. Yani buradan pek bir şey çıkmıyor işin aslı. Yani sadece böyle bir ifade ve iddia var. Olabilir mi? Olabilir. Belki hani çocukların tanıdıkları birileri olabilir. Buradan herhangi bir şey bilmiyoruz. Mart 2021'de Bakersfield Polis Departmanı, California City Polis Departmanı ve FBI'ın hala yoğun bir şekilde dahil olmasına rağmen olaya davada lider kurum olarak bu vakayı devralıyor. Bakersfield daha büyük bir polis departmanı, daha fazla kaynağı var ve West ailesi de çocuklar kaybolmadan önce orada yaşıyor. Dolayısıyla artık merkezde ve lider pozisyonunda Bakersfield Polis Departmanı var. Görevi devraldıktan sonraki 5 gün içinde Bakersfield polisi biri büyük annenin Bakersfield'deki evinde olmak üzere hani diyordu ya şey anne ve baba diğerleri büyük annenin yanında diye o ev olmak üzere Trizel West'in annesi Wanda West'in evi de dahil olmak üzere çok sayıda arama emri çıkarıyor. Bir sürü yolu arıyorlar, bölgeyi, çevre bölgeleri arıyorlar. Bir sürü şeyi yaptıkları bu bir sürü şeyi de 2021 yılının Haziran ayında bir basınla paylaşmaya karar veriyorlar. 44 arama emri çıkarmışlar bu olayda. 88 kişiyle görüşmüşler. 170 kanıt niteliğinde madde ele geçirilmiş ve cep telefonu ve elektronik cihazlardan veri elde edilmeye çalışılmış. Eyalet dışındaki 3 yerde dahil olmak üzere geniş çaplı aramalar gerçekleştirilmiş ve 200 ihbarı takip etmişler. Fakat bunun sonucunda hani elimizde ne var diye baktığımızda elimizde hiçbir şey yok. Ortadan kaybolan iki küçük çocuk söz konusu. Efendim 2022 yılına geliyoruz. Bu arada şeyi de hatırlatalım yine. Bu olayın olduğu dönem pandeminin tepe yaptığı zamanlardı. Bu sırada mesela basına yansıyan bazı anne ve babanın soruşturma görüntüleri var. Orada maskeliler, hatta insanlar şey diyorlar işte maskelerin altına saklanmışlar, ifadeleri gözükmüyor. Hiçbir şey hissetmiyorlar çocuklarının kaybolmasıyla ilgili vesaire. O detayı da hani arka planda hatırlayalım. 2022 yılının Ocak ayına geliyoruz. Orin ve Orson'un babası, biyolojik babası Charles Pettis ve biyolojik büyükannesi Brenda Pettis bu çocuk koruma servisi hizmetlerine karşı bir dava açıyorlar. Çünkü diyorlar ki bize yani sebepsiz yere çocuklarımızı bizden aldınız. Bu iki insana verdiniz ve şimdi de artık kayboldular onların gözetiminde. Çünkü ihmalkar davrandılar.
Garip bir
Ve bir
şekilde haklılar biliyor musun? Garip bir şekilde bu insanlar bile haklı şu an yani.
Evet değil mi yani çünkü böyle biraz şey Amerika'da daha önce de işlemiştik ya bu çocuk şey servisini
Evet.
koruma servisini ya garip işleyen bir düzen var. Evet bazı zamanlarda koruyor çocukları ama bazı zamanlarda da çok fevri hareket ediyorlar. Dolayısıyla onlardan alıp başka bir korkunç olayın içerisine bırakmışlar çocukları. Bakersfield.com'un da haberine göre bu şikayette hani sen anlatmıştın ya Deniz anlatmıştı işte bir ufaklığın bacağı kırılmıştı. Bu o da hatta annenin olmadığı bir yerde kırılmıştı. Bu olayın üzerine çocuk koruma servisi gelip çocuğu anne ve babadan almaya karar verdiğinde büyük anne gelip şey diyor tamam onlarda kalmasın ama ben alayım çocukları diyor. Bunu da kabul etmiyor mesela şey Child Protection Service. Yani büyük anneleri yahu, hani buna sen nasıl karar verebilirsin ki?
Genetik olarak ne bileyim annesi babası ölse
Evet.
mesela o bakmayacak mı? Yani o yüzden ne alaka? Niye dışarıdan birine veriyorsun?
Hani sen mi buna karar ver? Ya da nasıl? Ya da ya
Değil
ver o zaman onu takip et. Hani bir yıl içerisinde neler geliyor başına ve ondan sonra tekrar al. Ve sonuç olarak yani büyük anne de alamıyor çocukları ve bu arkadaşların West ailesinin korumasına veriliyor ve daha sonra da velayet onlara geçiyor. Hatta işte biyolojik baba ve onun annesine göre yani bu ebeveynlerinin yanında herhangi bir şekilde zarar görmedi bu çocuklar. Ve bu yüzden de bize tazminat ödemeniz gerekiyor diyorlar. Aralık 2021'de yapılması planlanan büyük jüri duruşmasında 50'den fazla tanığın ifadesine başvurulduğu bildirildi. Büyük jüri Oren ve Orson'un Kaliforniya'daki eve hiç gitmediklerine ve 2002 yılının Mart ayında kayıp oldukları bildirilmeden aylar önce ölmüş olduklarına inanıyordu. 3 ay sonra beklenmedik bir şekilde anne ve baba Tricia ve Jacqueline West 1 Mart 2022'de tutuklandı ve Kern County hapishanesine konuldu. Oren ve Orson'un cesetleri olmadan bu davayı yürütebilmek için yeterli kanıta sahip olduklarından emin görünüyordu eyalet tarafı. Çünkü çocukların cesedi yok hala bir şey söz konusu değil. Ama onlar yeteri kadar kanıta sahip olduklarını düşünüyorlar. Fakat tabii karşı tarafta da anne ve baba suçsuz olduklarını savunmaya devam ediyorlar. İlk iddianamedeki suçlamalara ek olarak yeni suçlamaları da içeren büyük jüri iddianamesini takiben 10 Haziran 2022'de mahkemeye çıkarıldılar. İddianamede 5 suçlama yer alıyor. İlk suçlama cinayet. Her ikisi de cinayetle suçlanıyor. Kurbanlardan ilki Orin West. İkinci suçlama da cinayet. Yine her ikisi de cinayetle suçlanıyor. Kurban bu kez Orson West. Üçüncü suçlama Orin West'in şahsına karşı çocuk istismarı. Dördüncü suçlama Orson West'in şahsına karşı çocuk istismarı. Beşinci suçlama ise yanlış acil durum bildiriminde bulunmak. Şimdi burada ne oluyor peki? Bir anda anne ve baba kucağında bir şeyle yani onlar suçlamayla karşılaşıyorlar. Peki bunu neden yapıyor iddia makamı? Diyor ki sen bize yanlış bildirimde bulundun. Bu çocuklar aslında senin söylediğin gibi evde bile değildi. Bu çocuklar çok uzun bir süredir aslında evde değil. Sen bu çocukları buraya getirmeden önce öldürdün. Diyor iddia makamı. Ne diyorsun?
Çok korkunç biliyor musun? Yani bu kısmı hiç beklemiyordum. Araştırırken de hakikaten şaşırdım. Yani bunu kolluk kuvvetleri fark etmezse Benim o sırada aklıma gelmez biliyor musun? Şey derim işte, ay bunları da işte küçük bebişleri evde bırakmışlar ya, gitmişler falan derim. Daha öncesinde bir şey oldu. Yani hiç aklıma gelmezdi ya. Sen ne düşünüyorsun?
Değil mi? Yani çok korkunç tabii. Bayağı aslında arkada şeytani bir kötülük olduğunu gösteriyor eğer bu gerçekten doğruysa. Ama yani hala tabii West ailesi şey demiyor. Ya suçlu olduklarını düşünmüyor. Zaten devamında hala da devam eden şeyler var. Onları da yine konuşacağız. Jackie West'in avukatı müvekkili için kefalet belirlenmesini talep ediyor bu aşamada. Ancak yargıç her iki sanığın da kefalet olmadan gözaltında kalacağını söylüyor. Aynı zamanda her iki sanığın da kefaletle serbest bırakılmaları için dilekçe verebileceklerini ve bunun daha sonraki bir tarihte görüşülebileceğini de söylüyor. Kern bölge savcısı her iki tarafında yani Trisel ve Jackie hakkında herhangi bir bilgiyi ifşa etmekten kaçınmasını talep etmesinin ardından bir de yayın yasağı emri veriliyor. Yargıç büyük jüri tutanaklarının ve soruşturmayla ilgili tüm arama izinlerinin mühürlenmesi talebini de onaylıyor. Tamamen kapatılıyor aslında mesele. Yani bu meselenin arkasında büyük ihtimalle çok çok daha büyük hikayeler de var. Yani şu işin içerisinde çocuk var, evlat edinme var, evlat edinmeden kaynaklı bir gelir kazancı söz konusu. Orada bayağı işler karışık. Hani birazcık da konuşuruz sonda. İddianameye göre Trisel ve Jackie başkalarının suçun işlenmesine iştirak etmeye teşvik etmek veya suçun işlenmesinde diğer katılımcılara liderlik veya hakimiyet pozisyonunda bulunmakla da suçlanıyor. Ayrıca reşit olmayan bir kişiyi suç işlemeye ya da suçun işlenmesine yardımcı olmaya teşvik etmekle de suçlanıyorlar. Burada da aslında yine birazdan söyleyeceğim diğer çocuklar devreye girecek. Çift ayrıca tanıkları tehdit etmek, tanıkların ifade vermesini yasa dışı bir şekilde engellemek veya caydırmak, yalancı şahitlik yapmak veya herhangi bir şekilde yargı sürecine yasa dışı bir şekilde müdahale etmekle de suçlanıyor. Cezai koruma kararı West'in iki biyolojik çocuğunu ve geriye kalan iki evlatlık çocuğunu görmesini engelliyor. Savcılar West'in çocukları bu dava hakkında etkileyebileceği endişesiyle bu kararı talep etmişler. Neden böyle bir şey talep ediyorlar? Çünkü bir zaman sonra çocuklardan biri konuşmaya başlıyor. Yetkililer küçük çocukların kaybolduğu konusunda bilgilendirildiklerinde çiftin o sırada 11 yaşından küçük olan diğer çocuklarıyla görüşüyorlar. Çünkü çocuklar öter yani bir şey söyleyecekler diye düşünüyorlar. Çocuklar bu diğer iki çocuğu bir süredir aile evinde görmediklerini iddia ediyorlar. Tıpkı komşuluk.
Oo.
Evet, çiftin en büyük oğlu ile 28 Aralık'ta bir görüşme yapılmış ve bu çocuk Orin West'in yatağından gelen olağan dışı sesler duyduğunu iddia etmiş. Ertesi gün yürümeye başlayan çocuğun burnundan kusmuk benzeri bir sıvı geldiğini gördüğünü söylüyor ve çiftin kendisine Orin'in öldüğünü söylediğini bildiriyor. Hatta o zamanlar 10 yaşında olan çocuk soğuk bir bedene dokunduğunu da iddia ediyor. Bundan birkaç gün sonra aile California City'ye taşınıyor. Hatırlarsan komşular buraya taşındıktan sonra o iki çocuğu hiç görmediklerini söylemişti. 10 yaşındaki bu oğlana göre taşınmadan kısa bir süre sonra Orson West de ortadan kayboluyor. Ancak çocuk cesetlerin nereye atıldığı konusunda tanıklık edememiş. Savunma ekibi de savcıların bu iddiasını reddediyor tabii ki. Çocukları çok küçük diyor. Onlara bir şey zorla bir şeyi kabul ettirebilirsiniz. Muhtemelen savcılık makamı çok fazla baskı yaptı çocukların üstünde. Bu çocuk da böyle bir hikayeye inandı diyor. Ama 10 yaşında bir çocuk 4 yaşında bir çocuk kadar şey değildir. Yani sürekli kendisine bir şey anlatılınca onu kabul etmez. Yani hele ki bu zamanın çocukları.
Değil mi? Tam
Burada
tersi.
tam tersi yani. Şu an ben 6 ya 6-7'ye gidiyor. Ben şu an Robin'e bile bir şeyi sürekli söylesem hayır böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu desem Robin 5. de ya öyle olmadığını çok iyi biliyorum diyecektir. 10 yaşında bir çocuğa onu kabul ettirebileceğini hiç düşünmüyorum ben. 2022 yılından bahsediyoruz. Savunma ekibi işte şey diyor, hikayenin en büyük çocuğun maruz kaldığı sürekli sorgulama sonucunda ortaya çıktığını belirtiyor. Yani onu işte oraya bu şekilde ifade vermeye zorladıklarını söylüyorlar ama ben kesinlikle aynı şekilde düşünmüyorum. 2022 yılının Haziran ayında Orson ve Oren'in biyolojik annesi çocukların ilk başta kendi gözetiminden alınmasına neden olan olay hakkında daha fazla ayrıntı veriyor bu arada. Orhun olarak da bilinen en büyük oğlu Klasik'in velayetin 2016 yılında işte senin anlattığın gibi işten eve gelip 3 aylık oğlunu kontrolsüz bir şekilde ağlarken bulduktan sonra kaybetmiş durumda. Bebek o gün babası Charles'ın gözetiminde. Bu arada bu zaman içerisinde netleşiyor. Hani başka birinin gözetimindeydi, başka bir aile üyesi, ailenin dışında birindeydi falan deniyor ama kadın 2022 yılının Haziran ayında çıkıp diyor ki babasının gözetimindeydi. O gün Charles oğluna 2 kez banyo yaptırmıştı. Yani olağan dışı bir şey olmadığını anlatmıştı bana. Ama oğlunu hastaneye götürüyorlar çünkü yani deli gibi ağlıyor çocuk. Her iki bacağının da kırık olduğunu keşfediyor doktorlar. Doktorlar çocuğun o evde yaralanmış olabileceğini düşündükten sonra da hemen zaten Child Protection Service'e haber veriyorlar. Çocuk koruma servisi geliyor. Avukatın sabıka kaydı olmadığını söylediği anne ebeveynlik derslerini tamamlıyor ve düzenli olarak ziyaret edebildiği bir koruyucu aileye yerleştirilen oğlunun velayeti yeniden almak için yeniden birleşme talebinde bulunuyor. Fakat durumun yarattığı stres nedeniyle bir doktor gidip kendisine ebeveynlik derslerini tamamladıktan sonra git biraz marihuana iç, rahatlarsın diyor. Bu da tabii ki yani çocuk koruma hizmetleri tarafından inanılmaz bulunuyor ve marihuana içmenin bir sonucu olarak danışmanlığa ihtiyacı olduğu söyleniyor annenin ve yeniden birleşme talebi reddediliyor. Bunun üzerine her iki çocuk da daha sonra ilk koruyucu ailelerinden alınarak 2018'in sonlarında işte West ailesine veriliyor. Biyolojik anneleri bu taşınmanın neden yapıldığına dair kendisine hiçbir zaman açıklama yapılmadığını ve daha sonra çocuklarını giderek daha seyrek gördüğünü söylüyor. Hatta onlar işte son gördüğünde çok kilo kaybettiklerini, korkmuş göründüklerini ve oğullarından birinin yüzünde çizikler olduğunu fark ettiğini söylüyor. Bu noktada ben hani kadına çok fazla böyle inanamayacağım. Bu hani manipülasyona açık bir ifade. Tamamen hani onları suçlamak için yapmış olduğu bir ifade de olabilir.
Tabii. Şimdi hazır kendisinden bile daha kötü insanları gördüğü için sallamasını biliyor yani.
Aynen öyle ve bunun üzerine işte resmi makamlara bir mektup yazarak çocukların uygun bakımı alamadığına dair endişelerini de dile getirdiğini iddia ediyor. Fakat hani bununla ilgili de herhangi bir resmi kaynak ortada yok. Ailenin avukatı büyük annelerin de torunlarının velayetini almak için birçok girişimde bulunduğunu, onun da hatta bu ebeveynlik derslerini tamamladığını, gereken psikolojik incelemeden geçtiğini ancak işte az önce de belirttiğimiz gibi taleplerinin reddedildiğini söylüyor. Ve bunun üzerine aile sadece çocuk koruma hizmetlerine değil, işte Kern County halk hizmetlerine, West ailesine pek çok kişiye daha dava açıyorlar ve 40 milyon dolarlık bir tazminat talep ediyorlar. Devletin çocuklarını sistemin gözetimi altındayken onları korumakla yükümlü olduğunu savunuyorlar. Evet, haklılar bu aşamada yani.
Haklı. Herkes para peşinde ama ya.
Evet
Gerçekten.
evet. Değil mi? Çok çok ilginç. Bu arada aile avukatı da şöyle bir tespitte bulunuyor. Yani bu hani biyolojik ailenin avukatı. Kongre'nin Afrikalı Amerikalı aileleri parçalamak için sapkın bir teşvike sahip olarak tanımladığı modası geçmiş bir koruyucu bakım modelinin bir sonucu olarak annelerinden yasa dışı bir şekilde alındığını iddia ediyor bu iki çocuğun. Ve sonra da bile isteye öldürüldüklerini söylüyor. Siyahi ailelerin orantısız bir şekilde bu tür soruşturmalara maruz kaldıklarını da ekliyor. Yani işi burada tabii ırkçılığa da vardırıyor aslında. Siyahi çocuklar alınıyor, kendi ailesinden koparılıyor ve daha sonra da öldürülüyorlar diyor.
Şey diyor yani değil mi? Siyahileri alıyoruz, beyaz ailelere veriyoruz diyor. İyi de o çocuk zaten siyahi yani beyaz kültürle büyüsün diye mi? Çünkü o da sonra
Yok,
devam ediyor
aslında
şimdi.
hani mesele şu, siyahi aileyi Afrikalı Amerikalı aileleri birbirinden koparıyor yani ve ondan sonra da ne olursa olsun zaten dolayısıyla suça teşvik ediliyor ve işte siyahilerin repütasyonu zaten yani o tırnak içerisinde herkesin bildiği hale getiriliyor deniyor. West'i evlat edinen ebeveynleri şimdi cinayette suçlanırken çocukları aynı kişilerin bakımına verilen bir başka ebeveyn grubu da bu arada oğullarına ne olduğunu soruyor. Yani bir başka kadın çıkıyor. Benim iki oğlumu da bu aileye siz vermiştiniz ve ben o çocukları görmüyorum. bu çocuklara ne oldu deniyor diyor. Medjenia Williams oğulları 8 yaşındaki Guillermo ve 10 yaşındaki Elüstera'yı 5 yıldır görmediğini ve bir noktadan sonra bir yıldan fazla süren soruşturmanın ardından Oren ve Orson West'i öldürdükleri iddiasıyla suçlanan Trisel ve Jackie West çiftinin koruyucu ailesine yerleştirildiklerini söylüyor. O ve çocukların üvey babası Israel Muniz, Kern ilçesi çocuk koruma hizmetlerinin kendilerine herhangi bir cevap vermediğini söylüyor. Williams bir mahkeme yetkilisinin kendisine oğlunun ilk koruyucu aile olarak Trisel ve Jacqueline West'in yanına yerleştirildiğini söylediğini ve bunun kendisini korkuttuğunu söylüyor. 6 yıldır oradaydı. Hepsi 2018'de West'e evlatlık verildi ve o zamandan beri onlardan ne bir şey ses duydum ne bir haber aldım. Tabii yine çocuk koruma hizmetleri konuşmadığı için elimizde onun vakasıyla ilgili herhangi bir doğrulanmış resmi bir belge yok. Ama böyle de bir kadın çıkıyor ve benim iki oğlum da bu aileye verilmişti ve şimdi onlardan herhangi bir haber alamıyorum diyor. Jackie ve Trisel'in 2022 yılının Ekim ayında yargılanmaya başlanması gerekiyordu. Ama duruşma ertelendi. Kern ilçesi Yüksek Mahkeme Yargıcı duruşma tarihini 2023 yılının Ocak ayına erteledi. Jackie West'i temsil eden Alexia Stallings, savunmanın henüz vücuda takılan kameraların görüntülerini, telefonlardan ve bilgisayarlardan alınan DNA sonuçta verilerini içermediğini ve bunların toplamının 1000 sayfadan fazla kanıt, delil vesaire yarattığını söyledi. Jackie'nin avukatı ve Trisel West'in avukatı mahkemenin en iyi savunmayı hazırlayabilmek için duruşma tarihini öne çekmesini talep etti. Yargıç her iki savunma avukatının da görüşüne katılarak duruşmayı 30 Ocağa erteledi. Ardından üst mahkeme hakimi 20 Mart ila 24 Mart 2023 tarihleri arasında jüri seçiminin yapılacağını ve ardından 27 Mart'ta açılacağını, mahkemenin başlayacağını belirtti. Savcılar çocukların West'in Aralık 2020'de kayıp ihbarında bulunmasından 3 ay önce öldürüldüklerini iddia ediyor. Tekrar söyleyelim. Oren ve Orson West'in cesetleri bulunamadı. Trisel ve Jacqueline West suçsuz olduklarını savundular bugüne dek. Düzinelerce arama, çok sayıda görüşme, aylar süren soruşturma, haftalar süren duruşma ve son olarak savunma avukatının müvekkilinin şartlı tahliye edilmesini talep etmesinin ardından Oren ve Orson West'i evlat edinen ebeveynleri Eylül 2023'te ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar.
Wow. Öncelikle bu bir sektör mü ya? Para için çocuk evlat ediniyorsun falan, sonra çocuğun ölümünü gizliyorsun. Öncelikle şeyi sormak istiyorum sana. Ben o küçük çocuğun senin dediğin gibi söylediği şeye inanıyorum. Ama diğer çocuğa ne oldu acaba? Belki kaza sonucu öldü, parayı almak için devam mı ettiler? Ama böyle olsa itiraf etmezler miydi? Çünkü böyle olsa belki ömür boyu hapis almazlardı. Bedeni gösterir, onlar yüzünden ölmediğini gösterir. O yüzden iki çocuğu da galiba öldürdü bunlar.
Ya olabilir, olabilir. Bayağı korkutucu ama yani. Belki hala ne bileyim temyiz ümitleri falan mı var? Hani bir şey çıkar. Ya ceset yok ki ortada. Bence hala ona avukatlar şey diyor olabilir. Ya, ortada bir ceset yok ve bunun üzerine yürüyeceğiz. Hani sonuna kadar böyle bunun üzerinden yürüteceğiz biz savunmamızı diye. Bilmiyorum ama çok garip yani hani bir başka bir yere taşınıyorlar ve ondan sonra orada hiç kimse görmüyor çocukları. İşte kamera kayıtları var. Hiçbir şekilde arama yapılmadığına dair doğru düzgün bir şekilde çocukların peşinden gidilmediğine dair hiçbir fikrim yok ya işte kazı falan yapıyorlar şeyin etrafta evin etrafında ama oradan da tabii bir şey çıkmıyor yani hani oraya mı gömmüşlerdir diye ama oradan da bir şey çıkmıyor. İlginç ya. Hakikaten böyle bir sektör var galiba. Yani bayağı da bir hani Kaliforniya eyaleti tabii güzel bir para veriyor yani çocuk başına belli ki. Ve oradan geçimini sağlayıp ondan sonra da ne yapıyor? Sıkılınca böyle mi yapıyorlar yani? Çok çok enteresan ya.
Diğer iki çocuğa bir şey yapmadılar ama sanki. Neden bunlar? Siyahi diye özel olarak mı istediler? Ne bileyim, evlat edinirken şey gerekmiyor mu ya? Bir sürü rapor, akıl sağlığı,
Değil
bazı
mi?
şartlar, para gerekmiyor mu? Bilmiyorum, ben soruyorum. Gerekmiyor mu?
Yani gerekiyor olması gerekiyor tabii ki yani doğru düzgün bir bakım verebileceğini. Ayrıca yani halihazırda 4 çocukları var. 2 biyolojik 2 evlatlık olmak üzere
Ha, limit yok.
6 çocuğa bakmak yani öyle çok kolay bir şey değil ya. Jacqueline zaten çalışmıyor. Adam ne yaptığı belli değil işte, beste satıyor güya. Yani bu araştırılmıyor mu? Bir yani ya çocuğu bir aileden almak çok kolay ama verirken, başka bir ailenin korumasına verirken öyle çok da aman aman araştırmıyor o zaman Amerika yani.
Mesela şu an cahil cahil konuşacağım ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de çocuk evlat edinmek zor bir şey diyebiliyorum ben. Hakikaten zor olduğunu biliyorum. Yani
Ama
Kaliforniya
zaten
yasası daha rahat sanki, değil mi?
yani zaten öyle olması gerekmez mi ya? Yani bir çocuk zaten travma geçirmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Eninde sonunda ailesinden uzakta kalmış bir çocuktan bahsediyoruz. Yani yaşı kaç olursa olsun onu korumakla görevli olan şey ne bileyim yapı devlet olması gerekiyor. Devletin de büyük bir yapı olduğunu varsayarsak onun hani tüm kişilerin üstünde olması gerekiyor. Yapamazsın bunu yani.
Bir şey söyleyeceğim. Kesin şeydir bu arada. Şey soracaktım sana. Sosyal hizmetlerin işte ne bileyim denetimi yok mu? Kesin bir denetimi var. Atıyorum işte çocuklar gerçekten 3 aydır ortada yok. Belki 4. ayda kontrol edecekti. O yüzden bu tiyatroyu oynadılar belki de.
Belki de bir de taşınma var. Belki hani kayıtlar işte oradan oraya gidecek. Oranın çocuk hizmetlerinin öbür işte eyaletin diyorum semtin çocuk hizmetlerine geçecek falan. Yani bilmiyorum ki, çok kötü ya ama sonuç olarak iki tane küçücük çocuk masum ortada yok yani. Çok kötü. Bakalım belki hani ilerleyen zamanlarda, yeni de tabii bir olan. Belki ilerleyen zamanlarda bir şey çıkar. Yani çıkacak şeyin cesetten başka bir şey olacağını düşünmüyorum ben ama.
Belki kadın ya da adam itiraf edebilir bu arada. Ama yani bu noktadan sonra da edilir mi, etse etmez miydi bilmiyorum. Şimdi bir şey
Evet.
söyleyeceğim peki. Bunların kendi çocuklarını da başkası evlat edindi bu durumda, değil mi? Tövbe
E
yarabbim.
tabii bunlar yani, evet, çünkü zaten velayeti aldı hemen yani, devlet hepsinin dördünün de velayetini aldı yani. Ya ne kadar saçma bir şey bu ya.
Aa, çok sıkı
Çok enteresan.
denetlenilmesi gereken sistemler.
Evet.
Yine deli kadın, deli kedi kadın gibi olmak istemem ama mesela hayvanlarda da aynı şey var ya, alıp
Evet.
şey yapıyorlar, bırakıyorlar sokağa falan. Yani sorumluluk değişik bir olay
Evet
gerçekten.
ya, yani böyle işin ucunda can olduğunda bambaşka bir seviyeye çıkması gerekirken bazen hani benim anlayamayacağım ya da bizim gibi insanların algılayamayacağı umursamazlıklar yapılabiliyor. Enteresan, bilmiyorum ama çok kötü olay tabii yani.
Hadi bize yorum yazın bari. Aa, bir şey söyleyeceğim. Bu arada bizim birkaç tane patronumuz mu
Aa,
deniyor?
evet.
Patronumuz mu deniyor? Patronumuz deyince de sanki onlar bize sahipmiş gibi mi oluyor?
Yani daha fazla para vereceklerse sahip de olabilirler kankacığım. Yani hani çok ne istiyorlarsa söyleriz
Tamam, şöyle
yani.
diyelim. O zaman Patreon'daki destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok sağ olun bizi desteklediğiniz
Evet.
için.
Teşekkür ederiz. Belki biraz daha destek olursanız belki kendimize bir mikrofon alırız. Canımız
Belki.
isterse.
Aa, bir şey söyleyeceğim. Bize biraz para yollarsanız Zoom'u limitsiz yapacağız. Ne olur. Böyle çok zaman kaybediyoruz. 40 dakika hep geçiyor çünkü benim free Zoom'um.
Hadi be. Vallahi dilenci değiliz.
Hadi yorumlarınızı bekliyoruz.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.